Ayrım 26. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 372. 12. Nehir yağmurlu mevsimin son haftasında taştı. Sarı sular yükseldi. Rıhtımları kapladı. Ağaç kazıklarla yapılmış setleri açtı ve şehri yarıya kadar su bastı. Prens Jetta gibi yüksek evleri olanlar üst katlara taşınmaktan başka bir şey yapmadı. Fakat evleri tek katlı olanlar çatılara çıkmak zorunda kaldılar. Bereket versin ki sarayın bulunduğu bölge şehrin geri kalan kısmından daha yüksekteydi. Bu nedenle kaldığımız odalara sadece topuklarımıza kadar su girdi. Su taşkının ikinci gününde Caraka ve Fan Chi Yi ile birlikte yemek yiyordum. Yemeğimiz aniden bir dizi deniz kabuğu ötüşüyle kesildi. Sonra metalin metale vuruşundan çıkan uğursuz sesler işittik. Hindistan'da su taşkınları ile halk hareketleri birlikte olduğundan hepimiz nehrin her şeylerini aldığı, sivil halkın aniden saraya saldırdığı kanaatine vardık. Beraberimizde Pers muhafızlar olduğu halde saraya koştuk. Sıcak rüzgarın gözlerimizdeki yağmuru nasıl uçurduğunu hatırlıyorum. Ayaklarımızın altındaki çamurun ne kadar kaygan olduğu da aklımda. Sarayın bahçe girişinde muhafız olmadığını görünce nasıl şaşırdığımızı da hiç unutmuyorum. Kılıçlarımızı çekip bel seviyesine kadar su dolmuş salona daldık. Görünürde kimse olmamasına rağmen binanın diğer bölümlerindeki bağırışmaları işitebiliyorduk. Kabul salonuna girdiğimizde şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştık. Kralın muhafızları birbirleriyle dövüşüyordu ama ağır bir şekilde, çünkü su hareketlerini engelliyordu. Bu garip rüyamsı dövüşü seyrederken salon kapıları ardına dek açıldı ve kapının ağzında bir dizi mızrakçı göründü. Silahları saldırı için aşağıya doğrultulmuştu. Mızrakçıların görünmesiyle muhafızlar kılıçlarını kınlarına soktular. Dövüş sessizce bitmişti. Yine sessizce kapının ağzında Kral Pasenadi göründü. Boynunda uzunca bir zincir vardı ve zincirini kendi muhafız subayı tutuyordu. Kralın zincirinin ritmik şıngırtıları sulu sessizlik içerisinde Veda tanrılarının zevk aldığı türden kulakları tırmalayıcı bir müzik çıkarıyordu. Kral yanımızdan geçerken eğildim, fakat o beni görmedi. Aslında Pers elçilik heyetine hiç kimse dikkat etmiyordu. Kral gözden kaybolduğunda kabul salonunun kapısına doğru yürüdüm ve kızıla boyanmış sarı suda bir düzine ölü askerin yüzdüğünü gördüm. Odanın öbür ucunda taht ters çevrilmişti ve birkaç adam onu kürsünün üzerine geri koymaya çalışıyordu. Bu adamlardan biri Vürüt Haka'ydı. Vürüt Haka beni gördüğünde gümüş koltuğu doğrultma görevini diğerlerine bıraktı. Yavaşça bana doğru yürüdü. Bir taraftan da ıslak peleriniyle yüzünü siliyordu. Kan ve nehir suyuna gömülmüş bir adamın ıslak bir giysiyle terli yüzünü silmek istemesinin ne kadar garip olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi Sayın Elçi, tören için pek de hazırlıklı değiliz. Bir dizimin üzerine çöktüm. Benden ne beklendiğini bilmeye yetecek kadar çok şey görmüştüm. Tanrılar Kral Vürüt Haka'ya uzun ömür versin. Caraka ve Fan Chi Yi de bu dileğe katıldılar. Vürüt Haka'nın cevabı cesurcaydı. Tanrıların bugün bana verdiğine layık olmaya çalışacağım. Taht kürsünün üzerinden yeniden kayarken büyük bir gürültü koptu. Bu bir saltanat için hiç de iyi bir başlangıç değildi. Birkaç yıldır babam da tahtı bırakmak istiyordu dedi. Vürüt Haka yumuşak bir ifadeyle. Bu sabah beni çağırdı ve benden kendisini bu dünyanın yükünden kurtarmamı rica etti. İşte bugün iyi bir oğul olarak onun ısrarıyla arzusunu yerine getirdim ve yerini aldım. Hiç şüphesiz Buda'nın bu dünyanın bir rüya olduğu konusundaki ısrarı sadece Vürüt Haka değil bütün saray üzerinde etkili olmuştu. Hiç kimse, en azından ben oradayken, Pasenadi'nin kanlı bir şekilde tahttan indirişinden söz etmedi. Birkaç defa ismi anıldığında çok arzu ettiği emeklilik için ormana gittiği söylendi. Çok mutlu olduğundan söz ediliyordu. Hatta Nirvana'ya ulaştı söylentileri vardı. Aslına bakılırsa aynı gün geç saatlerde Pasenadi parçalara ayrılmış ve bu parçalar kurban niyetiyle nehir tanrısına sunulmuştu. Nehir hemen yatağına geri döndüğünden kurbanın kabul edildiği açıktı. Kısa süre sonra Prens Jetta ve ben kalabalık bir caddede buluştuk. Hava kurumuş nehir çamurundan kaynaklanan tozla doluydu. Islatılmış bezleri yüzümüzde tutmak zorunda kalıyor ve sık nefes alıp veriyorduk. Kervan alanına doğru ağır ağır ilerlerken Prens Jetta şöyle dedi. Pasenadi gitmeye söz vermişti ama son anda her zaman kararını değiştirirdi. Ertesi ay derdi. Hiç şüphesiz aylar birbirini izledi durdu. Şüphesiz, fakat çok yaşlıydı. Peki o neden beklemedi? Hindistan'da büyük isimler için zamir kullanmak her zaman iyi fikirdir. Korku, O dindar bir insan. Babasının Kosalı'yı mahvettiği açık olmakla beraber beklemeye razıydı. Fakat Ajatasattru, Magadha'da iktidarı ele geçirdiğinde savaş olacağını biliyordu. Bu nedenle krallığından geri kalanı kurtarmak için yapmak zorunda olduğunu hissettiği şeyi yaptı. Pançiyi'nin bu yakınlarda Katay'dan getirip tanıttığı garip görünüşlü, cilalı çanak çömlekle dolu bir barakada durduk. Yaptığını onaylıyor musun? Prens Jeta iç çekti. Bunu nasıl yapabilirim? Ben bir Budistim. Canlıları incitmeye inanmam. Ayrıca yaşlı ve şimdi ölü adam eski dostumdu. Fakat dedi Prens Jeta, ejderha başlı bir çömleğe işaret ederek, Katay'da bunun gibi birçok varlık olduğu söyleniyor. Pançiyi'nin bana söylediğine göre en iyi ilaç ejderha kemiğinden yapılırmış. Soruma bir cevap bekledim. Prens Jeta çömleği satın aldı. Bu ülkeyi Ajatasattru'dan kurtarabilecek biri varsa o da yeni kraldır dedi. Buda'nın tepkisi ne oldu? Buda bir aslan gibi güldü. Merhametli değil. Nasıl olabilir? O gelmiş gitmiştir. Krallar mükemmel kişinin artık katılmadığı eğlenceli bir kukla gösterisinin parçasından başka bir şey değildir. Ambarika kurak mevsimde Rajagriha'dan oğlumuzla birlikte çıka geldi. Prens Jeta torunu ve torununun çocuğunu nehir konağının bir köşesine yerleştirdi ve ben de onlara katıldım. Bu arada Sus'tan Taksila yoluyla bir mesaj gelmişti. Büyük kral beni demirin taşınması için çok fazla para ödemekle suçluyordu. Fakat Pers ülkesi ile Magadha arasındaki eski ticaret yolunu yeniden açtığımdan kulundan oldukça memnundu. Sarayda bir kahraman olmuştum. En azından doğudaki katibimden gelen mektuptan öyle anlaşılıyordu. Hemen geri dönmeliydim. Planlarımı dikkatlice yaptım. Caraka'ya, Rajagriha'ya geri dönmesini emrettim. Orada büyük kralın ticari temsilciliğini yapacaktı. Ayrıca Magadha'dan benimkinden daha makul bir fiyatla ikinci bir demir kervanı hazırlayacaktı. Ambalika ve oğlumuz onları çağırana ya da ben dönene kadar Sravasti'de kalacaktı. Magadha ve Kosal arasında savaş çıkmadı. Bu herkesi şaşırtmıştı ama kimse bu durumdan şikayetçi değildi. Ajatasattru, Varanasi asker göndermekle birlikte şehri almaya çalışmadı. Bu arada Virudhaka, Kosala ordusunu güneye, kuşatma altındaki Varanasi şehrine değil, doğuya, Şakya Cumhuriyeti'ne sevk etti. Birkaç gün içerisinde Cumhuriyet çöktü ve toprakları Kosala'ya katıldı. Genel olarak Sus'tan hatırı sayılır bir uzaklıkta savaşların olduğu ve ana babayı öldürme gibi büyük bir suçun ailelerimiz arasında fiilen bilinmediği Pers ülkesine geri dönmekten memnundum. Hindistan'ın en güçlü iki Ari kralının oğulları tarafından öldürülmesini nefret edici bulmakla beraber Prens Jeta hiç de endişeli görünmüyordu. Eski bir deyişimiz vardır dedi. Prensler yengeçler gibi kendi anne babalarını yerler. Sonuçta Hint krallıklarına düzenlediğim diplomatik ziyaret astrolojik yengeç işaretinin gölgesinde çok kanlı biçimde gerçekleşti. Gerçeği söylemek gerekirse Virudhaka ile pazarlık yapmak babasından daha kolaydı. Bir kere çok iyi bir yöneticiydi ve Kosala herkesin anlattığı o eski görkemli günlerine yeniden kavuşmuştu. Zaten ziyaret ettiğim her şehrin altın çağını kaçırdığım söylenmiştir. Hep geç kalmış gibi görünüyordum. Virudhaka'nın taç giyme merasiminin şeref konuydum. Bu eski tören şehrin hemen dışındaki panayır alanında yapılıyordu. Çok titiz biçimde hazırlanmış törenlerden biraz acele düzenlendiğinden bu törenle ilgili başka bir şey hatırlamıyorum. Yeni kralın bir kaplan postu üzerinde 3 adım attığı büyülü anı hatırlıyorum. Bu Tanrı Vişnu'nun yaratılışı geçip evreni ışıkla doldurduğu zaman attığı 3 adımın taklidiydi. Ananda Buda'nın da aydınlanmasından sonra aynı şeyi yaptığını söyler. Fakat Buda'nın evrenin bu dikkat çekici gezintisini Ananda'dan başkasına anlatmamış göründüğünü söyleyebilirim. Belki de yanlış olarak gördüğüm kadarıyla Buda bu tür abartılı hareketlere düşkün değildi. Virudhaka, Buda'dan tahta çıkma merasimine katılmasını rica etmekle beraber mükemmel insan bir gece önce Şiravasti'den ayrılmayı uygun görmüştü. Son olarak Şakyaların ülkesine giderken görülmüştü. Sonraları söylendiğine göre Buda kralın ana yurduna saldırmayı düşündüğünü biliyordu ve savaş başladığında halkıyla birlikte olmak istiyordu. Fakat yıllar sonra Prens Jeta'ya bu teorinin doğru olup olmadığını sorduğumda hayır anlamında başını salladı. Buda için kimin ne yaptı ya da ne söyledi önemli değildi. Onu politikaya bulaştırma çabalarının hepsi başarısız oldu. Şakyaların onun kendilerini kurtarabileceğine inandıkları doğrudur. Çünkü onların Sankhasını onaylar görünüyordu. Belki de onaylıyordu. Fakat eğer varsa onu ilgilendiren Şakya değil, Budist Sangasıydı. Bu konuşma Hindistan'a yaptığım son ziyarette gerçekleşti. Sevgili Demokrit bunun son olduğunu anlatacak kadar uzun yaşayacak ve söylediklerimin gerçek olduğunu kesin olarak bileceksin. Al renkli papağanlara, sarı gözlü kaplanlara, anadan üryan delilere bir daha asla bakmayacağım. Hızlı akan, yükselip alçalan soluk renkli nehirlerin bulunduğu bu düz, sıcak ülkede bir daha hiç seyahat etmeyeceğim. Virutaka Şakyalara neden saldırdı? Prenseta başlangıçta resmi nedeni söyledi. Babasına yapılan hareketin öcünü almak istiyordu. Pasenadi bir arhant olarak Şakyaların kendisine karı olarak bir fahişe göndermesini bağışlamak zorundaydı. Fakat başka bir neden daha olmalı. Resmi nedeni hiçbir şey için kabul etmem. Sus'taki ikinci kalem odasında çirkin olsa da zorunlu eylemler için birçok asil bahane icat etmiştim ben de. Virutaka'da cumhuriyetlerin en az Ajatasattu kadar korkuyordu. Sanırım onları ilk olarak kendisi vurursa kuzeninden daha güçlü olacağını düşünüyordu. Kim bilir, Virutaka'nın hiç şansı yoktu. Fakat taç giyme günü gök tarafından kutsanmış göründü. Kaplan postu üzerinde üç adımından sonuncusunu attığında gökten ve yerden bütün tanrılar onu selamlamak için çıka geldi ve halk bu büyüleyici manzarayı alkışladı. İlk olarak Vişnu gelir dedi Prens Jeta. Birinciliği hiç kaçırmaz. Normal bir insanın iki katı büyüklüğündeki Tanrı Vişnu heyecan içindeki kalabalığın başları üzerinde göründü. Tanrı'nın güzel yüzü mavi, siyahtı ve ince işlemeli uzun bir başlık takıyordu. Bir elinde büyük kral gibi bir lotus çiçeği tutuyordu. Öteki elinde ise bir deniz kabuğu vardı. O gün diğer iki kolunu takmadığını görünce rahatladım. Vişnu, Virutaka'nın üzerinde durduğu kaplan postuna doğru yavaşça yürürken insanlar eğildi. Birçoğu elbisesinin kenarına dokunmak için ona doğru kıvrılıyordu. Aniden panayır alanı sanki insan başlı yılanlarla doluymuş gibi göründü. Vişnu'nun hemen arkasında karısı Lakshmi duruyordu. Tanrıçanın meme uçları parlak kırmızıya boyanmıştı ve altın renkli teni kaynatılmış tereyağı ile parlıyor, şehir kapılarındaki heykellerine benziyordu. Bu iki büyük tanrı, Virutaka'yı çelenklerle süslerken, kendinden geçmiş kalabalık, bağıma içip sarhoş olmuş, mecusiler gibi bağırıp dans etmeye başladı. ''Bunlar da ne?'' diye sordum Prens Jeta'ya. ''Onlar gökte olduğu gibi yerde de arilerin tanrıları.'' Şaşkınlığım hoşuna gitmişti. Jaraka da güldü. ''Sizin Vişnu uzun süredir Hindistan'da.'' dedi Prens Jeta'ya. ''Bizim eski tanrılarımızdan biriyle aynı renkte.'' ''Eminim ki hepsi akraba.'' Prens Jeta'nın nazikliği konusunun değiştirmesini gerektiriyordu. ''Doğal olarak bu çok ender rastlanan bir durum. Bir kral, bir kuşakta bütün tanrıları kendi tarafına bir ya da iki defa çekebilir.'' Prens Jeta konuşurken uğursuz kırmızı yüzlü Indra alanın en ucundan göründü. Bir elinde yıldırım, diğer elinde ise büyük bir soma şişesi tutuyor. Ondan yudum yudum içiyordu. Yakınlarda ateş kırmızı atlar tarafından çekilen bir arabada siyahlar içerisinde gözleri ışıl ışıl Agni duruyordu. Veda tanrıları görkemli, uğursuz bir şekilde her yönden gelerek Kral Virutaka'nın etrafında toplandılar. Oldukça ciddi görünüyorlardı. Prens Jeta benim tepkimden tam olarak emin değildi. Ben de. Hatta bugüne kadar. Bir an tanrıların gerçekten orada olduğuna mı inanmıştım? Bu mümkün. Hiç şüphesiz görüntü huşu vericiydi. Fakat Prens Jeta'nın da temin ettiği gibi bu bir oyundan ibaretti. Tanrılar dedi. Oyuncular tarafından canlandırılıyor. Fakat bu oyuncular dev gibi. Aslında her tanrıyı iki oyuncu canlandırıyor. Biri diğerinin omuzlarında oturur ve elbiseler her ikisini de örter. Görüntü oldukça inandırıcı değil mi? Ve korkutucu. Kendimi bağıma düşündüğümüşüm gibi hissettim. İnsanlar bunların gerçekten tanrıları olduğuna inanıyor mu? Prens Jeta omuzlarını silkti. Kimisi evet, kimisi hayır. Çoğu inanıyor dedi Jaraka. Prens Jeta'ya döndü. Siz Ariler bu fikri bizden aldınız. Yeni yılda halkımız kurban kesmek için tapınaklara geldiğinde bütün tanrılar ortaya çıkar. Halkı açlık ve veba ile tehdit ederler. Tapınak rahipleri felaketten korunmak için halktan tapınağa katkıda bulunmalarını ister. Eğer oyuncu tanrılarımız gerçekten iyi bir temsil sergilerse tapınağın geliri ikiye katlanabilir. Bu durumda yaban korusunda Buda'yı görmeye gelen Brahma mı yoksa birkaç oyuncu muydu? Prens Jeta'ya takılıyordum. Bilemeyeceğimi orada değildim. Cevap oldukça sakindi. Fakat zaten hiçbiri Buda değildi. Zira o çoktan yok olmuştu. Dolayısıyla Brahma ya da onu canlandıran kimse vaktini boşa harcıyordu. Kalabalık panayır alanında dolaşan bu dev tanrıların üzerimde cesaret kırıcı bir etkisi olduğunu itiraf etmeliyim. Bir anlamda büyük babamın bütün baş şeytanları canlandırılıyordu ve benzer düştü. Bir cehennemin neye benzediğini gördüm. Fakat Ambalika çok eğleniyordu. Çok gerçek görünüyorlar. Hem çok iyi hem de çok gerçek değil mi? Taç giyme törenine yaşlı kraliçenin mahiyetinde katılmıştı. Amerika oğlumu doğurmadan önce olduğundan biraz daha şişmandı. Senin zevkine uymayan bir şekilde çok şişman değilim, değil mi? Şehir kapısında ona rastladığımda beni bu şekilde selamladı. Bir defasında patavatsız bir anımda ona Magadha sarayındaki herkesin kendim de dahil olmak üzere çok şişman olduğundan yakındım. 3 yıl içerisinde kilomu yaklaşık 2 katına çıkarmıştım. Hayır, tamamıyla haklısın. Değilsen bana söyle. Prens Jetta'nın evinin ana bahçesindeydik. Söyleyeceğim. Ambalika benden tam anlamıyla memnundu. Ben de ona öyle söyledim. Öyleyse Sus'a gelmeme izin vereceksin. Yapabilirsem. Çünkü buraya bir daha hiç geri dönmeyeceğinden eminim. Ambalika üzgün görünse de sesi oldukça neşeliydi. Sıradan bir neden göstererek geri geleceğimden emin olduğumu söyledim. Pers ülkesiyle Magadha ve Kosala arasında daha çok ticaret olmalı. Bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Aslında Shravasti'den ayrılmadan önce şehirdeki önemli her tüccar tarafından ziyaret edildim. Her biri özel ticari imtiyazlar istiyordu. Rüşvet olarak teklif edilen çok sayıda serveti geri çevirmekle beraber çömlekçiler loncasından faizsiz borç şeklinde verilen bir pey akçesini kabul ettim. Perslerin Hint çömleklerini vergilendirmemesini sağlarsam borç lonca tarafından temizlenecekti. Bu pazarlık Prens Jetta'nın ölmesi ya da gözden düşmesi durumunda Ambalika ve çocuklarımla, bu arada Ambalika yine hamileydi, ilgilenilmesi amacıyla yaptım. Doğal olarak karım ve çocuklarım bir dahaki sefere gördüğümde bütün Hindistan'ın hakimi Büyük Kral Dara ile birlikte olacağımı varsayıyordum. O yılın sonbaharında batıya giden kervana katıldım. Yanımda özel muhafızlarımla birlikte Fançi İd de vardı. İlk seferin bütün diğer üyeleri ya öldürülmüş veya sıtmadan ölmüş ya da geri dönmüştü. Katay halkı seyahat etmeyi sevmez. Fançi İd'in yüzünde o sürekli ama rahatsız edici olmayan gülümseyiş belirdi. Katay dünyanın en büyük ülkesi olduğuna göre neden başka bir yere gitsinler ki? Persler de aynı şekilde hissediyorlar. Günler yağmursuz ve serin geçtiğinden at sırtında yolculuk ediyorduk. Aslında hava o kadar mükemmeldi ki insan kendini genç ve hayatta olduğu için çok memnun hissediyordu. Bu genelde ender görülen bir histi. Batıya yaptığımız yolculuk sırasında Katay hakkında çok şey öğrendim. Buna daha sonra değineceğim. Fançi İ'yi Pers İmparatorluğu'nun görkemiyle etkilemeyi ummuştum. Bunun yerine Katay dünyasının tabii ki sözde ihtişamıyla o beni etkiledi. Burada bir zamanlar Orta Krallık adıyla tek bir imparatorluk bulunuyordu. Fakat bütün imparatorluklar gibi bu da çökmüştü. Bugün Katay, Hindistan gibi çok sayıda rakip devletten oluşmaktadır. Ayrıca yine Hindistan gibi bu devletler birbirleriyle sürekli savaş halinde olmakla kalmamakta, bunun yanında her kalede bir gün yeniden oluşturulacak Orta Krallığın tek hakimi olma düşü gören bir prens ya da kont bulunmaktadır. Fakat bu ancak hükümdarın, her kimse gökün himayesini görmesi durumunda olabilir. Bu ifadeyi ilk defa uzaklarda Taksila'nın puslu menekşe rengi düşsel kulelerini gördüğüm anda işittiğimi hatırlıyorum. Yolcu genelde şehri görmeden önce onun kokusunu duyar. Bu sefer ilk defa kuleleri görmüş, sonra ocak ateşlerinin kokusunu duymuştu. Gökün himayesini, huşu verici kraliyet ihtişamını isteyeceğiz dedim. Onu bağışlayabilecek tek kişi eski şeytan tanrı larımızdan biriydi ve sadece ve sadece o bir hükümdara şan verebilir ve onu ondan alabilirdi. Şimdi ise huşu verici kraliyet ihtişamını veren ve alanın şeytan tanrı değil bilge tanrı olduğunu biliyoruz. Efendi Kung bunu bağışlayanın gök olduğunu söylüyordu. Bu da aynı şey değil mi? Birkaç yıl sonra Efendi Kung'la karşılaşacaktım. Tanıdığım insanlar arasında en bilgesiydi. Buna inan Demokrit. Zaten başka seçeneğin de yok. Ne de olsa Batı dünyasında bu dikkat çekici muallimi tanıyan tek insan benim. Hayır, Efendi Kung ya da bilinen diğer ismiyle Confucius, Protagoras'a benzemiyordu. Confucius zeki değildi, bilgeydi. Bu ikisi arasındaki farkı son tahlilde açıklamaya çalışacağım. Fakat tüm çabalarım yeterli olmayabilir. Ne de olsa Yunanca kılı kırk yaran dilbazların ve münazaracıların dilidir. Tanrı'nın dili değil, tanrıların dilidir. 26. ayrımın sonu, sayfa 383.